Ayrım 10. Sayfa 121. 10. Sonunda özgürüm. Hacının suratını oklava ile dağıttığım o geceden sonra evde hiç kimse bir daha o olaydan bahsetmedi. Neredeyse o son gece ziyaretini kötü bir rüya zannedecektim. Fakat tek bir farkla. Koridorda Hacı'yı her görüşümde artık bana tutkuyla bakmıyordu. Yüzündeki o ifadenin yerini yalın bir nefret almıştı. Hayatımdaki o hoşnutsuz bölümün dua ettiğim gibi kapandığına minnettardım. Ancak çok geçmeden yerini yeni bir kaygı almıştı. Muhammed enişte birkaç hafta içinde ailenin Somali'ye döneceğini açıklamıştı. Somali büyükelçisi olarak 4 yıllık görev dönemi bitmişti ve eve dönüyorduk. Buraya ilk geldiğimde 4 yıl bana bir ömür gibi gelmişti ama şimdi zamanın dolduğuna inanamıyordum. Ne yazık ki Somali'ye dönme konusunda o kadar da istekli değildim. Eve İngiltere gibi zengin ve başarılı dönmeyi düşünüyordum. Benimki gibi fakir bir ülkede insanlar yoksul ailelerine yardım edecek bir miktar para kazanabilmek için sürekli bir çıkış yolu arar. Suudi Arabistan, Avrupa ya da Amerika'ya gidebilmek için mücadele ederler. Şimdi ben 4 yılın ardından ülkeme dönmek üzereydim ve elimde hiçbir şey yoktu. Oraya döndüğümde kendime ne başardığımı soracaktım. Anneme yalnızca nasıl makarna pişirileceğini öğrendim diyebilir miydim? Develerimle dolaşırken büyük olasılık bir daha hiç makarna görmeyecektim. Babama nasıl tuvalet ovulur onu öğrendim diyebilir miydim? Hı? Tuvalet ne? Diyecekti. Bundan anlamazdı ama para nakit işte bundan anlardı. Bu evrensel bir dildi. Ailemin asla sahip olmadığı bir şeyler vardı. Eniştem ve teyzem Somali'ye dönmeye hazırlandıklarında gülünç hizmetçi aylığımla az miktarda bir para biriktirmiştim. Param az olsa da anneme sürekli dolaşarak yaşamak zorunda kalmayacağı ve hayatta kalmak için zorlanmayacağı bir yer, bir ev almayı hayal ediyordum. Bu hayal döviz kurlarına göre Somali'de birkaç bin dolar anlamına geldiğine göre öyle olanaksız bir şey değildi. Bu amacımı gerçekleştirmek için madem İngiltere'deydim, kalıp para kazanmalıydım. Çünkü buradan bir kez ayrılırsam bir daha dönemeyeceğimden emindim. Bunu nasıl yapacaktım bilmiyorum ama teyzemle eniştem için bir köle gibi çalışmaktan kurtulur kurtulmaz bir şeylerin oluvereceğine dair inancım vardı. Fakat onlar bunu kabul etmediler. Burada ne yapabilirsin ki dedi teyzem heyecanla. 18 yaşında yeri, parası, işi, çalışma izni ve de İngilizcesi olmayan bir kız. Çok saçma. Bizimle geleceksin. Ayrılışımız kesinleşmeden uzun süre önce Muhammed enişte iki şey hakkında hepimize tembihte bulundu. Ayrılış tarihimiz ve pasaportlarımızın usule uygun olduğundan emin olmamız gerekliliği. Ben de tam bunu yaptım. Pasaportumu derhal mutfağa götürüp plastik bir torbanın içine koyup ağzını sıkıca kapadıktan sonra onu bahçeye gömdüm. Mogadişu'ya uçacağımız günün arifesine dek bekledikten sonra pasaportumu bulamadığımı duyurdum. Planım oldukça basitti. Pasaportum yoksa beni geri götürmeyeceklerdi. Enişte bunda bir bit yeniği hissederek, "Pekala varis, pasaportun nerede olabilir? Onu nerede bırakmış olma ihtimalin var?" gibi sorular sorup duruyordu. Belli ki soruların cevaplarını biliyordu. Çünkü 4 yıldır evden dışarı çıkmamıştım. "Bilmiyorum, belki temizlik sırasında kazara atmışımdır." diye cevap veriyordum kendimden emin bir ifadeyle. O hala bir büyükelçiydi ve isterse bana yardım edebilirdi. Eniştemin burada kalmayı ne kadar çok arzu ettiğimi görerek beni eve götürmek yerine bir vize temin ederek kalmamda yardımcı olmasını umuyordum. "Pekala, şimdi ne yapacaksın varis? Seni burada öylece bırakamayız." Onu bu duruma düşürdüğüm için kan beynine sıçramıştı. Takip eden 24 saat boyunca kimin pes edeceğini görmek için karşılıklı sinir muharebesi yaptık. Ben pasaportumun kayıp olduğundan, Muhammed enişte ise bu konuda bana yardımcı olamayacağında ısrar ediyorduk. Maryum teyze ise kendi fikirlerini beyan ediyordu. "Seni bağlayıp bir çantaya koyar, uçağın kargosunu da kaçırırız. İnsanlar bunu sürekli yapıyorlar." Bu tehdit dikkatimi çekti. "Bunu yaparsanız," dedim yavaşça, "sizi bir daha asla affetmem. Bak teyze, beni burada bırakın yeter, kendime bakarım." "Evet, tabii bakarsın," diye alaylı alaylı cevap verdi. "Hayır, Kendine bakamazsın. Yüzünde çok endişelendiğini gösteren bir ifade vardı. Ama acaba bana yardım edecek kadar endişelenmiş miydi? Londra'da bir sürü arkadaşı vardı. Eniştemin büyükelçilikte bağlantıları. Kurtuluşumu sağlayacak basit bir telefon görüşmesi yeterliydi. Ama bir an için olsun beni Somali'ye götürebileceklerine inanacak olurlarsa kendilerini bana yardım etme zahmetine sokmayacaklardı. Ertesi sabah dört katlı malikanenin her yerinde tam bir kaos vardı. Herkes toplanıyor, telefonlar çalıyor ve bir insan sürüsü bir içeri bir dışarı koşuşturup duruyordu. Yukarıda İngiltere'de kalışım süresince edindiğim birkaç parça eşyayı ucuz bavuluma toplayarak saçakların altındaki küçük odamdan ayrılmaya hazırdım. Sonunda çirkin ve bana göre oldukça yaşlı kadın işi olduklarına karar vererek başkalarından bana kalan pek çok elbiseyi çöpe attım. Etrafta bir yığın çöplükle dolaşmanın ne anlamı vardı? Hala bir göçebeydim ve hafif şeylerle yolculuk etmeliydim. Saat 11'de şoförün çantaları arabaya yüklediği sırada herkes oturma odasında toplandı. Bir an durup yıllar önce buraya aynı şekilde gelmiş olduğumu, şoförü, arabayı, bu odaya girişimi, beyaz kanepeyi, şömineyi görüşümü, ilk kez teyzemle karşılaşmamı hatırladım. Bu karanlık sabahları da ilk kez görüşümdü. O sıralarda bu ülke ile ilgili her şey bana oldukça tuhaf gelmişti. Annene ben ne diyeceğim diyen üzüntülü teyzem, Mario'mla birlikte dışarıya, arabanın yanına yürüdüm. Ona iyi olduğumu ve kısa süre sonra haber göndereceğimi söyle. Teyzem başını sallayarak arabaya bindi. Kaldırım kenarında durup herkese el salladım. Ardından araç gözden kayboluncaya dek sokakta arkalarından ilerledim. Yalan söylemeyeceğim, ürkmüştüm. O ana dek beni orada yapayalnız bırakabileceklerine gerçekten inanmamıştım. Ama Harley Caddesi'nin orta yerinde dikilirken tam anlamıyla yalnız yapayalnızdım. Teyzem ve enişteme karşı köklü duygular beslemesem de onlar yine de benim ailemdi. Londra'ya getirmekle bana bir fırsat vermişlerdi ve bunun için hep minnettar olacağım. Beni bırakıp giderken, "Pekala, sen istedin, işte sana şans. Git ve istediğini yap. Ama biz işini kolaylaştırmayacağız. Çünkü senin bizimle eve dönmen gerektiğine inanıyoruz," diye düşündüklerini sanıyorum. Eminim genç bir kadının İngiltere'de tek başına hiç kimsenin koruması olmadan kalmasını bir rezalet olarak görüyorlardı. Ancak sonunda karar bana aitti ve ben kalmayı tercih ettiğim için artık kendi kaderimle baş başaydım. Beni etkilemeye başlayan panik duygusuyla mücadele etmeye çalışarak eve geri döndüm. Kapıyı kapatıp benim dışımda evde kalan tek adamla, eski dostum şefle konuşmak için mutfağa girdim. "Biliyorsun, bugün sen de gitmiş olmalıydın. Kalması gereken tek kişi benim, sen değilsin. Sen de gitmelisin," diyerek beni karşıladı. Eliyle kapıyı işaret etti. Beni azarlamak için bu anı beklemişti. Yüzündeki aptal ifade onun bana emirler yağdırmaktan büyük haz duyduğunu gösteriyordu. Kapıya yaslanıp evin ne kadar sessiz göründüğünü düşündüm. "Varis, buradan ayrılmalısın. Senin çıkıp gitmeni. Ah, kes." Bu adam havlayıp duran çirkin köpekleri andırıyordu. "Gideceğim, tamam mı? Sadece çantamı almaya geldim." "Al haydi, çabuk. Çabuk. Acele et. Çünkü ben..." O sırada ben söylediklerini aldırmadan merdivenlerden yukarıya çıkıyordum. Evin patronu gitmişti ve yeni büyükelçi gelmeden önce bu kısacık aralıkta şef patron olmak arzusundaydı. İyi ve kötü anları zihnimden geçirerek bir sonraki evimin neresi olacağını merak ederek boş odaları dolaştım. Yatağımın üzerindeki küçük çantamı aldım, omzuma taktım. Dört katın merdivenlerine indim ve kapıdan dışarı çıktım. Buraya geldiğim o ilk günün aksine bugün muhteşem, güneşli, masmavi bir gündü ve hava sanki ilkbahar havası gibi taptazeydi. Küçük bahçede bir taş alarak pasaportumu çıkarttım ve çantama koydum. Elimdeki tozu silkeleyip caddeye çıktım. Kaldırımda yürürken yüzümdeki gülümsemeye engel olamıyordum. Sonunda özgürdüm. Bütün hayatım gidecek hiçbir yer, hesap verecek hiç kimse olmaksızın önümde serilivermişti. Ve bir şekilde her şeyin yoluna gireceğini biliyordum. İlk durağım eniştemin evinin yakınındaydı. Somali Büyükelçiliği. Kapıyı çaldım. Ailemi yakından tanıyan kapıcı açtı. "Merhaba bayan, Burada ne yapıyorsunuz? Bay Farah hala şehirde mi? Hayır, o gitti. Anna'yı görmek, büyükelçilikte iş bulup bulamayacağımı sormak istedim. Adam güldü, sandalyesini çevirdi ve oturdu. Kollarını başının arkasına koyarak duvara doğru yasladı. Ben lobinin orta yerinde dikilip dururken o yerinden kıpırdamadı bile. Davranışı beni şaşırtmıştı. Çünkü bu adam bana karşı hep kibar davranmıştı. Sonra şef gibi onun davranışının da bu sabahki ayrılmayla değiştiğini fark ettim. Eniştem gitmişti ve o olmadan ben bir hiçtim. Hiçten bile daha aşağıydım ve bu ahmaklar büyük bir kozla üstünlük taslıyorlardı. "Aa, Anna seni göremeyecek kadar meşgul." Kapıcı sırıttı. "Bak," dedim ciddi bir ifadeyle. "Onu görmem gerek." Eniştemin sekreteri Anna bana karşı her zaman kibar davranmıştı. Şans eseri lobide sesimi duymuş ve neler olduğunu görmek için odasından dışarı çıkmıştı. "Baris, burada ne işin var?" "Biliyorsun, eniştemlerle Somali'ye dönmeyi istemedim," dedim. "Gitmek istemiyordum. Bu yüzden ben artık o evde kalmıyorum, biliyorsun. Çalışabileceğim birilerini tanıyor musun? Her işi yaparım." "Tamam canım," kaşlarını kaldırdı. "Zaman çok kısıtlı. Nerede kalıyorsun?" "Bilmiyorum. Bu konuda endişelenme." "Tamam, seni bulabileceğim bir numaram var mı?" "Hayır, çünkü henüz nerede kalacağımı bilmiyorum. Bu gece ucuz bir otel bulurum. Kendi yeri daracık olmasa beni davet edeceğini biliyordum. Ama sonra gelip sana bir numara veririm." "Tamam Varis, dinle, kendine iyi bak. İyi olacağından emin misin?" "Evet, olacağım." Göz ucumla köşedeki kapıcının sürekli bir aptal gibi sırıttığını görüyordum. "Peki, teşekkürler. Bak, sonra görüşürüz." Rahatlamış olarak yeniden gün ışığına çıktım ve gidip alışveriş yapmaya karar verdim. Bir iş buluncaya dek hizmetçi maaşımdan bir kenara koymuş olduğum parayla yaşamam gerekiyordu. Ama madem şimdi şehirli bir kadındım, giyecek doğru dürüst bir şeyler, moralimi düzeltecek yeni bir elbise almalıydım. Büyükelçilikten çıkarak Oxford meydanındaki büyük mağazalara doğru yürüdüm. Oraya daha önce Londra'ya ilk geldiğimde kuzenim Basma ile gitmiştim. İlk geldiğimde hiç kışlık giyeceğim olmadığı için Maryum teyze bana birkaç şey almamız için bizi buraya yollamıştı. İşin aslı uçakta giydiğim elbise ve tek bir deri sandalet dışında hiç kıyafetim olmamıştı. Selfridges mağazasının rafları arasında dolaşırken seçeneklerin çeşitliliğinden serseme döndüm. Burada istediğim kadar kalıp tüm o giysileri, tüm o renkleri, modelleri, bedenleri denemek düşüncesi beni büyülüyordu. Hayatım boyunca ilk kez kendi kendimin patronu olma fikri, domuzları sağ, bebeği besle, çayı yap, yerleri ovala, tuvaleti temizle diye bağıran hiç kimsenin olmayışı, insanın aklını başından alıcıydı. Sonraki birkaç saat, iki satış elemanının yardımıyla giyinme kabininde elbiseleri denedim. Sınırlı İngilizcemi ve işaret dilini kullanarak daha uzun, daha kısa, daha dar, daha renkli bir şeyler istediğimi belirttim. Bu maratonun sonunda kabinin önünde bir düzine kadar giyilip çıkarılmış eşya üst üste yığıldığında satış görevlilerinden biri yüzüme gülümseyerek "Tamam tatlım, hangisine karar verdin?" dedi. Seçeneklerin çokluğundan etkilenmiştim ancak hemen sokağın ilerisinde bir öteki mağazada çok daha iyi bir şeyler olabileceği ihtimaliyle gitgide asabileşiyordum. Değerli paracıklarımın bir kısmından ayrılmadan önce başka olasılıkları görmem doğru olacaktı. "Bugün bir şey almayacağım," dedim. "O zaman size teşekkür ederim," diye ekledim memnuniyetle. Zavallı tezgahtarlar elleri kolları elbise dolu, duyduklarına inanamaz bir ifadeyle bana, ardından öfke dolu gözlerle birbirlerine baktılar. Salına salına yanlarından geçerek misyonumu sürdürdüm. Oxford Caddesi'ni karış karış taradım. Pek çok yerin ardından hala bir şeyler almamıştım ama her zamanki gibi benim için elbiseleri denemek gerçek bir keyif olmuştu. Bir binadan çıkıp ötekine girerken baharı andıran günün solmakta, kış gecesinin gelmekte olduğunu fakat benim hala geceyi geçirecek bir yerim olmadığını fark ettim. Aklımda bu düşünceyle bir sonraki mağazaya girdiğimde kazak reyonunu inceleyen uzun boylu çekici bir Afrikalı kadın gördüm. Somalili'ye benziyordu. Onunla nasıl konuşacağımı kestirmeye çalışarak onu inceledim. Bir kazak alarak ona gülümsedim ve Somalice "Bir şeyler almaya uğraşıyorum ama ne istediğime karar veremedim. İnanın bugün bir sürü kıyafete baktım dedim. Konuşmaya başlayınca kadın adının Halvu olduğunu söyledi. Oldukça dost canlısı biriydi ve çok da gülüyordu. Nerede yaşıyorsun Varys? Ne iş yapıyorsun? Aa, güleceksin. Eminim benim çılgın olduğumu düşüneceksin ama benim yerim yok. Yaşayacak bir yerim yok çünkü ailem bugün beni terk etti. Somali'ye geri döndüler. Onun gözlerinde beni anladığını söyleyen ifadeyi gördüm. Daha sonra onun da başından çok şey geçtiğini öğrendim. Sen Somali'ye dönmek istemedin. Söylemeden her ikimiz de biliyorduk. Ailelerimizi ve evimizi özlemiştik. Ama orada ne gibi bir şansımız olabilirdi ki? Deve karşılığı alınıp satılmak mı? Bir adamın malı olmak mı? Her gün hayatta kalma mücadelesi vermek mi? Hayır, ama burada da hiçbir şeyim yok dedim. Eniştem büyükelçiydi ama şimdi gitti ve yerine yeni bir adam geliyor. Bu yüzden bugün beni evden kovdular ve tam şu anda da nereye doğru gittiğim hakkında bir fikrim yok. Güldüm. Elini havada sallayıp beni susturdu. Bu hareketi benim tüm problemlerimi silip bir kenara atıverecekmiş gibiydi. Bak ben YMCA'nın köşesinde oturuyorum. Büyük bir evim yok ama bu gece benimle kalabilirsin. Sadece tek bir odam var. O yüzden bir şeyler pişirmek istediğinde bir başka kata gidip pişirmek zorundasın. Aa, bu harika olur. Ama emin misin? Evet, eminim. Yani haydi, yoksa ne yapacaksın ki? Onun Y'daki evine yürüdük. YMCA normalde öğrencilerin kaldığı çok katlı modern bir tuğla binaydı. Odası içinde çift kişilik bir yatak, kitaplar için bir alan ve büyük güzel bir televizyonu vardı. Oo, ellerimi heyecanla yukarı kaldırdım. Televizyon izleyebilir miyim? Kadın sanki uzaylıymışım gibi bana baktı. Aa, evet, elbette, git ve aç. Yere televizyonun önüne oturup hevesli hevesli gözlerimi diktim. 4 yılın ardından sokak kedisi muamelesi görüp birileri tarafından odadan kovulmadan onu seyredebilecektim. Eniştenin evinde hiç seyretmedin mi dedi Halvu merakla. Şaka mı yapıyorsun? Bazen kapının arkasından gizlice bakardım ama hep yakalanırdım. Yine televizyon seyrediyorsun ha Varys? Teyzemin ses tonunu taklit edip parmaklarımı şıklatarak işinin başına haydi, seni buraya televizyon seyredesin diye getirmedik. Londra'daki gerçek hayat eğitimim Havlu'nun öğretmenliğinde başladı. İkimiz çok yakın arkadaş oluverdik. O ilk geceyi onun odasında geçirdim. Sonra daha sonrakini ve daha sonraki günü de. Ardından neden burada bir oda tutmuyorsun diye öneride bulundu. Şey, ilk olarak o kadar para veremem, üstelik okula da gitmeliyim. Bu da çalışacak zamanım olmayacak demektir. Utana sıkıla ona, okuyup yazabiliyor musun diye sordum. Evet. Ya İngilizce konuşabiliyor musun? Evet. Gördün mü? Ben bunları yapamıyorum ve öğrenmem gerek. Bu benim en büyük önceliğim. Tekrar çalışmaya başlarsam bunlara zamanım kalmaz. Pekala, neden yarım gün okula gidip yarım gün çalışmıyorsun? Ne iş yaparım diye endişelenme. İngilizce öğreninceye kadar öylesine bir iş bul. Bana yardım eder misin? Elbette ederim. YMCA'de bir oda kiralamaya çabaladım ancak uzun bir bekleyenler listesi vardı. Tüm genç insanlar çok ucuz oluşundan ve olimpik ölçülerde bir yüzme havuzu ve de bir güzellik merkezi olan çok sosyal bir yer oluşundan dolayı orada oturmak istiyorlardı. Ben de adımı listeye ekledim ama aynı zamanda da bir şeyler yapmak zorunda olduğumu biliyordum. Çünkü zavallı Halvu'nun yerini daha fazla işgal edemezdim. YMCA'nin tam karşısında yaşlı insanlarla dolu bir ev vardı. Oldukça iç karartıcı bir yerdi. Geçici bir süre için orada bir oda kiralayarak iş aramaya koyuldum. Arkadaşımın önerisi oldukça mantıklıydı. Neden buradan aramaya başlamıyorsun? Ne demek istiyorsun? Nereden başlayayım? Tam buradan, tam buradan dedi. Hemen yan binadaki McDonald's'ı göstererek. Orada çalışamam, insanlara servis yapamam. Unutma ben İngilizce konuşamıyor ya da okuyamıyorum. Üstelik çalışma iznim de yok. Ama Halvu işin hilesini biliyordu. Onun önerilerini izleyerek mutfakta temizlik işine başvurdum. McDonald's'ta çalışmaya başladığımda onun ne kadar haklı olduğunu gördüm. Arkada mutfakta çalışanların hepsi tıpatıp benimle aynı durumdaydı. Bu müdüre bizim kanun dışı statümüzden yararlanma fırsatı veriyordu. Böylece bize normalde ödemeleri gereken ücreti ödemiyorlardı. Yabancı uyruklu biz kaçakların devletten gizlenerek hayatta kaldığımızın farkındaydılar. Düşük ücretlerimizden şikayetçi olan birer form doldurmamız kesinlikle imkansızdı. Çok çalıştığınız sürece hayat hikayeniz müdürü ilgilendirmezdi. Her şeyi gizlerlerdi. McDonald's'taki mutfak yardımcılığı mesleğimde hizmetçiyken öğrendiğim becerilerin yararı oldu. Tabakları yıkadım, tezgahları sildim, ızgaraları ovdum ve yerleri sildim. Sürekli burger yağının izlerini temizlemeye uğraştım. Akşamları eve gittiğimde üstüm başım yağ oluyor, her tarafım kızartma kokuyordu. Mutfakta her zaman eleman eksikliği yaşıyorduk. Ama ben bundan şikayetçi değildim. Bunların hiçbiri önemli değildi. Çünkü artık en azından hayatımı idare ettirebiliyordum. İşim olduğu için minnettardım. Üstelik de bunun uzun süreli olmadığını biliyordum. Bu arada hayatta kalmak için ne iş olursa yapardım. Aynı zamanda yarım gün yabancılar dil okuluna gitmeye, İngilizcemi geliştirip okuma yazma öğrenmeye başlamıştım. Yıllardır ilk kez hayatım sadece çalışmaktan ibaret değildi. Bazen Halvu koca kalabalığın ona tanıyormuş gibi davrandığı gece kulüplerine götürüyordu beni. Konuşuyor, gülüyor, gülmekten öldürüyordu. Genelde öyle hayat doluydu ki herkes onun çevresinde olmayı arzu ediyordu. Bir gece yine dışarı çıkmıştık ve uzun süredir dans etmekteydik ki ben aniden çevreme bakıp etrafımızın erkeklerle sarılmış olduğunu fark ettim. Lanet olası diye fısıldadım arkadaşıma. Bu adamlar bizden hoşlanıyor mu? O sırıttı. Aa evet, bizden çok hoşlanıyorlar. Bu düşünce beni şaşkına döndürmüştü. Erkeklerin yüzlerini inceledim ve onun haklı olduğuna karar verdim. Hiç erkek arkadaşım olmamıştı ya da kuzenim Hacı gibi beni iten tuhaf birinin dışında hiçbir erkeğin ilgisini çekmemiştim. Geçen 4 yıl boyunca kendimi bayan hiç kimse ve bir hizmetçi parçası olarak kabul etmiştim. Şimdi bu erkekler bizimle dans etmek için sıraya giriyorlardı. Varis kızım dedim kendi kendime. İşte istediğin yere vardın. Tuhaftı, hem de çok tuhaf. Ben siyah erkeklerden hoşlanmama rağmen benimle daha çok beyaz erkekler ilgileniyordu. Katı Afrika yetiştiriliş tarzımı yenerek beyaz, siyah, kadın, erkek herkesle konuşmaya gayret ederek eğlenmeye çalışıyordum. Kendi ayaklarımın üstünde duracaksam benim büyüdüğüm çölden farklı olan bu yeni dünyada hayatta kalmanın yollarını öğrenmem gerektiğini düşünüyordum. Burada İngilizce konuşmayı ve çeşitli insanlarla iletişim kurmayı öğrenmem gerekiyordu. Develer ve domuzlar hakkında her şeyi bilmek Londra'da hayatta kalmama yeterli değildi. Halvu ertesi gün bu gece kulübü derslerine daha yeni bilgiler ekledi. Bir gece önce karşılaştığımız o kişileri tek tek amaçları ve kişiliklerini açıklaya açıklaya tanıtarak bana insan tabiatı hakkında hızlı bir ders verdi. Seksten o erkeklerin niyetlerinin ne olduğundan, neye dikkat etmem gerektiğinden ve bizim gibi Afrikalı kadınları bekleyen özel problemlerden bahsetti. Hiç kimse benimle bu konuyu tartışmamıştı. Bu erkeklerle konuşarak, gülerek ve dans ederek iyi vakit geçir Varis ama sonra evine dön. Sana dil dökerek sekse razı etmelerine izin verme. Onlar senin İngiliz kadınından farklı olduğunu bilmezler. Senin sünnet edilişini anlayamazlar. YMCA'de boş bir oda bulabilmek için aylarca bekledikten sonra orada oturan bir kadının odasını paylaşmak istediğini öğrendim. Kız bir öğrenciydi ve odasının parasını tek başına karşılayamıyordu. Bu benim için de mükemmeldi. Çünkü ben de tek başıma karşılayamazdım ve oda ikimiz için yeterince büyüktü. Halvu harika bir arkadaştı ve Y'da başka arkadaşlarım da olmuştu. Bütün bina genç insan kaynıyordu. Hala okula gidiyor, yavaş yavaş İngilizce öğreniyor ve McDonald's'taki işimde çalışıyordum. Hayatım yavaş ve hareketsiz sürüp gidiyordu. Ancak ne büyük bir değişikliğin gelmekte olduğunun farkında değildim. Bir öğleden sonra McDonald's'taki işimi bitirmiş, üstüm başım yağ, müşterilerin yiyeceklerini aldıkları tezgahların yanından geçerek ön kapıdan çıkmaya karar verdim. Ve tam orada All Souls Kilise Okulu'nda tanıdığım adam ve küçük kızı hamburgerini beklemekteydi. Merhaba diyerek yanlarından geçtim. Hey, sen osun. Besbelli ki McDonald's'ta da görmeyi umduğu son insan bendim. Nasılsın dedi heyecanlı. İyiyim, iyiyim. Sophie'nin arkadaşına ya sen nasılsın diye sordum İngilizcemi göstermenin zevkiyle. O da iyi diye karşılık verdi babası. Çok çabuk büyüyor değil mi? Şey, acelem var, hoşça kal. Dur, nerede yaşıyorsun? Hoşça kalın dedim gülümseyerek. Onunla daha fazla konuşmak istemiyor, hala o adama güvenmiyordum. Sonra kapımda beliriveriyordu. Va'ya döndüğümde her şeyi bilen Halvu'ya bu gizemli adam hakkında akıl danışmaya karar verdim. Çekmeceden pasaportumu çekip aldım, sayfalarını karıştırdım ve pasaportu eniştemin bahçesinde gömdüğüm gün arasına koyduğum Malcolm Fairchild kartını çıkardım. Aşağı Halvu'nun odasına inerek, "Söyle bana," dedim. "Bende bir kart var ve uzun süredir de bende. Bu adam ne? Burada moda fotoğrafçısı diyor ama bu ne demek?" Arkadaşım elimdeki kartı aldı. Sana kıyafet giydirip resimlerini çeken insan demek. Biliyor musun, bu çok hoşuma gider. Bu adam kim? Bu kartı nereden buldun? Tanıştığım bir adam ama ona gerçekten güvenmiyorum. Bana bu kartı verdi, sonra bir gün evime kadar takip edip teyzeme bir şeyler söylemeye başladı. Teyzem kapıyı suratına kapatıp bağırıp çağırmaya başladı. Ama aslında ne istediğini hiç anlayamadım. Öyleyse neden arayıp sormuyorsun? Emin misin dedim yüzümü buruşturarak. Aramalı mıyım? Hey, benimle beraber gelip konuşsana. Derdi neymiş öğren. Benim İngilizcem o kadar iyi değil. Tamam, hadi ara. Ben telefon edecek cesareti kendimde ancak ertesi günün sabahı buldum. Halvu ile birlikte ödemeli telefona doğru ilerlerken kalbim kulaklarımda davul gibi çalıyordu. Halvu telefona bir bozuk para attı. Paranın trink diye düşüşünü duydum. Bir eline kartı alarak loş koridor ışığında gözlerini kısarak numaraları çevirdi. Sonra bir ara, "Evet, Bay Malcolm Fairchild ile görüşebilir miyim?" Birkaç giriş sözünün ardından hemen konuya girdi. "Alçak herifin biri falan değilsin değil mi? Arkadaşımı öldürmeyeceksin." "Evet, ama demek istediğim, sizin hakkınızda hiçbir şey bilmiyoruz. Nerede yaşıyorsun, ne yapıyorsun?" Evet." Halvu bir kağıt parçasına bir şeyler karalıyordu. "Ne söylüyor?" diye fısıldadım. Bana sessiz olmamı işaret etti. "Tamam öyleyse, çok açık. Yapacağız." Halvu telefonu kapatıp derin bir nefes aldı. "Tamam," dedi ki, "bana güvenmiyorsanız neden stüdyoma gelip nerede çalıştığımı görmüyorsunuz? İstemezseniz tamam." Ellerimle ağzımı kapadım. "Evet." "Ne, gidiyor muyuz?" "Kahretsin, evet kızım. Onu da kontrol etmeliyiz. Senin çevrende dolaşıp duran bu adam kimmiş, bulalım bakalım."